Ayrım 57.
Sayfa 437. Pyotr İlyich sessizce dinliyordu, Mitya da sustu. Köşede siyah gözlü, güzel, küçük bir ev köpeği görünce birden tezgahtara döndü. Kimin bu köpek? Patronun hanımı Varvara Alekseyevna'nın. Demin geldiğinde unuttu, götüreceğiz. Mitya dalgın, alayda bir köpek vardı dedi. Yalnız onun arka ayaklarından biri kırıktı. Sırası gelmişken bir şey soracağım sana Pyotr İlyich. Hiç hırsızlık ettin mi? Ne biçim soru bu? Öyle sordum işte. Söz gelimi başkasının cebinden bir şey aşırdığın oldu mu hiç? Devlet kasasından demiyorum. Oradan herkes aşırıyor. Kuşkusuz sen de. Gözün kör olsun. Başkasının cebinden, cüzdanından çaldınız mı? Onu soruyorum. Bir keresinde annemin çantasından çaldım. 9 yaşındaydım. Masanın üstünde duruyordu çantası. Bir 20 kopeklik aldım içinden. Sessizce alıp avucumda sıktım. Sonra? Sopayı yedim tabii. Hem ne diye soruyorsun bunu? Sen hiç çalmadın mı sanki? Mitya sakin göz kırptı. Çaldım. Pyotr İlyich meraklanmıştı. Ne çaldın? Annemin bir 20 kopekliğini. Ben de 9 yaşındaydım. 3 gün sonra geri verdim çaldığım parayı. Mitya böyle söyleyerek birden ayağa kalktı. Tam o anda dükkanın kapısında Andrei gözüktü. Elinizi biraz çabuk tutsanız nasıl olurdu acaba Dimitri Fyodorovich? Mitya telaşlandı. Tamam mı, gidelim. Bir sözcük daha, bir de yola çıkmadan önce bir kadeh vodka verin Andrei'ye, çabuk olun. Vodka'dan başka konyak da verin, bir kadeh de konyak. Bu kutuyu, tabancaların bulunduğu, oturacağım minderin altına koyun. Hoşça kal Pyotr İlyich, kötü düşünme benim için. Yarın döneceksin değil mi? Elbette. Tezgahtar sokuldu Mitya'nın yanına. Hesabı şimdi görsek nasıl olur acaba efendim? Ha öyle ya, hesap, hemen. Cebinden para destesini çıkardı, 300'lük çekti, tezgahın üzerine attı, aceleyle çıktı. Dükkanda çalışanlar peşinden gidiyor, yerlere kadar eğilerek iyi yolculuk diliyorlardı ona. Konyaktan genzi yanan Andrei öksürdü, hemen arabacı yerine atladı. Mitya tam arabaya binerken birden Fenya çıktı karşısına. Soluk soluğa koşarak, çığlık atarak yetişmişti. Hemen ayaklarına kapandı Mitya'nın. Efendim Dimitri Fyodorovich, anam babam, kıymayın hanımıma diye yalvarmaya başladı. Her şeyi anlatacağım size. Yüzbaşıya da dokunmayın, ilk göz ağrısıdır hanımımın. Agrafena Aleksandrovna ile evlenecek, onun için döndü Sibirya'dan. Dimitri Fyodorovich, mahvetmeyin onları. Pyotr İlyich kendi kendine bak hele diye mırıldandı. Ne haltlar çevirmeye gidiyormuş meğer. Anlaşıldı. Daha da mı anlaşılmasın artık? Dimitri Fyodorovich diye seslendi. Dimitri, insansan ver o tabancaları bana, duydun mu Dimitri? Tabancaları mı? O kadar acele etme bakalım canım. Giderken göle atacağım onları. Kalk ayağa Fenya, öyle durma. Bu aptal Mitya bundan böyle hiç kimseyi mahvetmeyecektir. Arabaya binip oturdu. Bak ne diyeceğim Fenya diye seslendi. Demin gücendirdim seni, bağışla. Bir alçağın suçunu hoş gör. Hoş görmesen de umurumdaydı sanki. Çünkü hiçbir şeyin önemi yok benim için artık. Hadi Andrei, yapıştır kırbacı, uçar gibi gideceksin. Andrei vurdu kırbacı, çıngırakların sesi duyuldu. Hoşça kal Pyotr İlyich, mutlu ol. Arkasından bakarken sarhoş değil ama zırvalıyor diye geçirdi içinden Pyotr İlyich. Orada kalıp Mitya'ya kazık atmasınlar diye ikinci arabanın yüklenip yola çıkarılmasına dek beklemeyi düşündü bir an. Ama birden kızdı kendi kendine, yere tükürdü, bilardo oynamak için meyhaneye doğru yürüdü. Yolda iyi hoş bir insan ama aptal diye mırıldanıyordu. Grushenka'nın ilk göz ağrısı bir subayı olduğunu duymuştum. Adam gelmişse, şu tabancalar, aman bana ne canım, lalası değilim ya, ne halleri varsa görsünler, bir şey olacağı yok zaten, yaygara hepsi, boş boğazlık. Kafaları çeker çeker kavga ederler, sonra barışırlar. Adam mıdır bunlar? Çekileceğim, kendimi cezalandıracağım. Hepsi laf bunların. Meyhanede sarhoş kafayla belki 1000 kez bağırmıştır böyle. Şimdi sarhoş değil. Ruhen sarhoşmuş. Alçaklar parlak söz etmesine bayılırlar. Bana ne canım, lalası değilim ya. Kavga etmiş zaten, yüzü gözü kan içinde. Kiminle acaba? Meyhanede öğrenirim. Mendili de kanlıydı. Tüh, benim evde bıraktı onu, döşemenin üzerindeydi. Allah kahretsin. Meyhaneye geldiğinde canı son derece sıkkındı. Hemen bilardoya başladı. Oyun biraz neşelendirdi onu. İkinci oyuna başlamıştı ki birden oyuncuların birine Dimitri Karamazov'un gene zenginleştiğini, 3000 rublesi olduğunu, Grushenka ile alem yapmak için gene Mokroye'ye gittiğini anlatmaya başladı. Dinleyenler pek ilgilenmişti bu haberle. Hepsi de hiç gülmeden tuhaf bir ağırbaşlılıkla konuşmaya başlamıştı. 3000 mi? Nereden buldu acaba 3000 rubleyi? Her yandan sorular yağıyordu Pyotr İlyiç'e. Hohlakova ile ilgili haberi kuşkuyla karşıladılar. İhtiyarı soymuş olmasın sakın. 3000, bir iş var bunda. Babasını öldüreceğini söylüyordu. Burada duymayan kalmadı. 3000 rubleden söz ediyordu hep. Pyotr İlyiç dinliyordu. Sorulara soğuk, kısa yanıtlar vermeye başlamıştı birden. Mitya'nın ellerinin yüzünün kanlı olduğundan hiç söz etmedi. Oysa meyhaneye gelirken bunu da anlatmak niyetindeydi. Üçüncü oyuna başladılar. Mitya konusu yavaş yavaş kendiliğinden kapandı. Üçüncü oyundan sonra daha oynamak istemedi Pyotr İlyiç. Istakayı bıraktı, yemek yemeden çıktı. Alana geldiğinde birden durdu. Birden durmasına kendi de şaşmıştı. Fyodor Pavlovich'in evine gidip kötü bir şey olup olmadığını öğrenmek istediğini hissetti. Saçmalığı hemen anlaşılacak bir kuşku yüzünden elin evini bu saatte ayağa dikip rezalet mi çıkaracağım yani? Cehennemin dibine kadar yolu var, lalası değilim ya. Canı son derece sıkkın evine doğru yürüdü. Yolda birden Fenya geldi aklına. Hay aksi şeytan diye geçirdi içinden. Demin o kıza sorsaydım şimdi her şeyi bilirdim. Fenya ile konuşmak, durumu öğrenmek isteği öylesine sarmıştı ki içini, yarı yoldan döndü, Grushenka'nın oturduğu Morozova'nın evine yollandı. Avlu kapısını çaldı. Gecenin sessizliğini bozan bu ses birden ayılttı onu, öfkelendirdi de. İçeriden karşılık veren olmadı, herkes uyuyordu. Öfkeyle, burada da bir rezalet çıkaracağım diye geçirdi içinden. Gene de oradan uzaklaşacağına var gücüyle kapıyı vurmaya başladı. Bütün sokağı kapladı gürültüsü. Her vuruşta kendi kendine daha çok kızıyor. Yo, açtırıncaya dek vuracağım diye düşünüyordu. Açtırıncaya dek vuracağım. Gittikçe daha hızlı vuruyordu. 6. Ben geliyorum. Dimitri Fyodorovich'in bindiği araba hızla yol alıyordu. Kentten Mokroye'ye 20 verstten biraz fazla yol vardı. Ama Andreyev'in troikası öylesine hızlı gidiyordu ki bu yolu 1 saat 15 dakikada alabilecekti. Bu hızlı gidiş birden ayıltmıştı Mitya'yı. Hava tertemiz, biraz soğuktu. Gökyüzünde iri yıldızlar ışıl ışıldı. Bu Alyosha'nın yere kapanıp toprağa ölünceye dek seveceğine coşkun bir heyecanla yemin ettiği gece belki de aynı saatti. Ne var ki Mitya'nın kafasının içi karmakarışıktı. Ruhu ıstıraplar içinde kıvranıyordu ama o anda gene de tek isteği vardı. Ecesini son bir kez daha görmek. Şu kadarını söyleyeceğim, kalbi bir anlık bile olsa karşı durmamıştı bu isteğe. Bu kıskanç insanın birdenbire ortaya çıkan subayı yani rakibini hiç mi hiç kıskanmadığını söylersen belki de inanmayanlar çıkacaktır. Onun yerinde başka birisi olsaydı ölesiye kıskanır, belki gene elini kana bulardı. Oysa Mitya Troika ile Mokroya'ya doğru uçarcasına giderken Grushenka'nın ilk göz ağrısını kıskanmak bir yana ona karşı en küçük bir düşmanlık bile beslemiyordu. Tanımıyordu onu, nasıl bir insan olduğunu bilmiyordu. Durum gün gibi ortada. Adamın da Grushenka'nın da hakkı. Kızcağızın 5 yıldır unutamadığı ilk aşkı. Demek bu 5 yıl içinde yalnız onu sevdi. Peki ya ben? Benim işim neydi yolunda? Yana çekil Mitya, yolu onlara bırak. Ne diye boş konuşuyorum ben de? Subay hiç çıkmasaydı ortaya gene her şey bitmişti. O anda düşünebilseydi düşüncelerini yaklaşık olarak böyle anlatabilirdi. Ama düşünemiyordu. Bütün kararlılığı düşünülmeden doğmuştu. Grushenka'nın mutfağında Fenya'yı dinleyince bir anda hissetmiş, her şeyi bütün sonuçlarıyla kabul etmişti. Öylesine kararlı olduğu halde kafasının içi karmakarışıktı. Acı veriyordu ona bu kararlılığı. Arkasında çok şey bırakmıştı, huzursuz ediyordu onu bunlar. İşin tuhafı arada bir oluyordu bu. Öyle ya, kağıda yazmıştı kendi kendini cezalandıracağını. Kağıt da cebinde hazırdı. Tabanca dolu bekliyordu. Yarın sabah altın bukleli Febus'u nasıl karşılayacağına kararını da vermişti. Gel gelelim ona acı veren geride bıraktığı anılarından bir türlü kurtulamıyordu. Acı veriyordu ona bu düşünce, umutsuzluğa salıyordu onu. Bir an geldi, dolu tabancayı alıp arabadan atlamak, gün doğmasını beklemeden her şeyi bitirmek istedi canı. Ama bir kıvılcım gibi hemen kayboldu bu an. Zaten Troika uzaklığı yutarcasına gidiyordu. Mokroye'ye yaklaştıkça Mitya'nın ruhunu Grushenka'nın, yalnız onun, hayali gittikçe daha çok kaplıyor, öteki korkunç hayallerin hepsini kovuyordu. Ah, onu görmeyi ne çok istiyordu. Bir an şöyle uzaktan baksaydı yeterdi. Şimdi onun yanında. Eski sevgilisinin yanında ne yapıyor, ona karşı nasıl davranıyor, yalnız bunu göreyim yeter bana. Mitya onun için öylesine önemli olan bu kadını, bu denli hiç sevmemişti. Ona karşı yepyeni, o zamana dek hiç tatmadığı, kendisinin de bilmediği bir duygu besliyordu. Tapınma, önünde yok olma isteğini uyandıran ince bir duyguydu bu. Birden sınırsız bir coşkunluğa kapılmış gibi, evet yok olacağım diye mırıldandı. Bir saatten beri yoldaydılar. Mitya susuyordu. Andrei de konuşmayı pek seven bir köylü olmasına karşın, konuşmaya başlamaktan korkuyormuş gibi ağzını açmıyor, durmadan sıska ama hayli çevik atlarını kamçılıyordu. Mitya birden endişeli bir sesle, ''Andrei'' diye seslendi. ''Ya yatmış uyuyorlarsa?'' Birden aklına gelmişti bu, daha önce hiç düşünmemişti bunu. ''Olabilir Dimitri Fyodorovich.'' Mitya yüzünü buruşturdu. O içinde böylesine iyi duygular oraya koşarken ya onlar gerçekten uyuyorlarsa, Grushenka da uyuyordu belki. Orada yüreği öfkeyle doldu. Çılgın gibi bağırmaya başladı birden. Sür Andrei, daha hızlı sür. Andrei bir an düşündükten sonra belki yatmamışlardır henüz dedi. Timofey çok kalabalık olduklarını söylüyordu. İstasyonda mı? Hayır, Plastunovların hanında. Serbest istasyonda yani. Mitya hiç beklemediği bu haber karşısında son derece telaşlı. Biliyorum dedi. Çok mu kalabalıklarmış? Nerede kalabalıklarmış? Kimlermiş? Timofey anlatıyordu. Buralı iki efendi varmış. Kim olduklarını bilmiyorum. Timofey buralı olduklarını söyledi yalnızca. İki de dışarılıklı varmış. Belki başkaları da var ama pek sormadım. Kağıt oynuyorlarmış. Kağıt mı? Evet, oyuna dalmışlarsa yatmamışlardır daha. Sanırım 11'e geliyor saat. Mitya sinirli bir sesle "Sür Andrei, sür!" diye bağırdı. Andrei bir an sustuktan sonra "Bir şey soracağım size efendim," dedi. "Yalnız kızarsınız diye korkuyorum. Sor bakalım." Demin Fedosya Markovna ayaklarınıza kapanıp hanımıyla başka birisine kıymamanız için yalvardı size. Yani efendim oraya sizi ben götürdüğüme göre, bağışlayın beni efendim, belki aptalca söz ediyorum. Mitya arkadan Andrei'nin omuzlarına yapıştı sinirli bir sesle. Sen arabacı mısın diye bağırdı. Arabacı mısın? Evet efendim, arabacıyım. Öyleyse yol vermek, yana çekilmek nedir bilirsin. Arabacısın diye yollar benimdir, önüme geleni çiğneyip geçerim diyemezsin. Arabacı önüne çıkanı çiğneyemez. Olmaz öyle şey, bir insanı ezmek, hayatını mahvetmek olmaz. Mahvettiysen kendi kendini cezalandırmalısın. Bir insanın hayatını mahvettiysen kendi kendini cezalandırmalı, öldürmelisin. Mitya sinir krizine yakalanmış gibi konuşuyordu. Andrei efendisine şaştığı halde sürdürüyordu konuşmasını. Haklısınız efendim, çok doğru söylediniz. Yola çıkan bir insanı ezmemeli. Hiçbir insana acı çektirmemeli. Hem yalnız insanlara değil, hiçbir canlıya yapmamalı bunu. Çünkü hepsini Tanrı yaratmıştır. Söz gelimi atı alalım. Önüne gelen basar sopayı zavallıya. Hele bizim arabacı milleti. Vurdukça kızar, kızdıkça vurur. Mitya birden kahkahayla güldü. Cehenneme mi gidecek bunlar? Gene arabacının omuzlarından yakaladı. Andrei, temiz yürekli insan dedi, söyle bana. Sence Dmitri Fyodorovich Karamazov cennete mi gidecek, cehenneme mi? Bilmem ki anam babam, sizin elinizde bu. Çünkü siz biliyorsunuz efendim, Tanrı'nın oğlu onu gerdikleri çarmıhtan inince doğru cehenneme gitmiş. Orada acı çekenlerin hepsini serbest bırakmış. Cehennemde boş kalacağından korkarak ağlayıp sızlanmaya başlamış. Tanrı oğlu o zaman şöyle söylemiş ona. Ağlama cehennem. Bundan böyle yüksek rütbeli memurlar, yöneticiler, yüksek yargıçlar, zenginler gelecek sana. İkinci gelişime dek yüzyıllardan beri olduğun gibi mutlu olacaksın. Tam böyle söylemiş işte, tam böyle. Güzel bir halk efsanesi. Soldakini biraz kırbaçla Andrei. Andrei soldaki atı kırbaçladı. Cehennem onlar içindir işte efendim. Oysa siz bir çocuk gibisiniz efendim. Öyle biliyoruz sizi. Gerçi biraz sertsiniz ama yüreğiniz temizdir. Bunun için bağışlayacaktır Tanrı. Ya sen? Sen bağışlar mısın beni Andrei? Ben ne diye bağışlayacakmışım sizi? Bir şey yapmadınız ki bana. Herkesin adına bağışlar mısın? Hemen burada, yolda bağışlar mısın? Söyle temiz yürekli insan, bağışlar mısın? Ah efendim, götürmekten korkuyorum sizi. Konuşmanız pek tuhaf. Ama Mitya dinlemiyordu artık. Kendinden geçmiş gibi heyecanla dua ediyor, fısıldıyordu. Tanrım, bütün kötülüklerimle kabul et beni ama suçlama. Cezalandırmadan bırak. Cezalandırma çünkü ben kendi kendimi cezalandırdım. Cezalandırma çünkü seviyorum seni Tanrım. Aşağılık, iğrenç bir yaratığım ama seviyorum seni. Cehenneme yollayacaksın beni, orada da seveceğim. Yüzyıllarca seviyorum diye bağıracağım. Ama izin ver, sevgimi de bitireyim. Gün doğuncaya dek topu topu 5 saatçik daha seveceğim. Gönlümün sultanını seviyorum çünkü. Seviyorum, sevmemek elimde değil. Kendin de görüyorsun böyle olduğunu. Koşup ayaklarına kapanacağım. Beni bırakmakla iyi ettin, haklısın diyeceğim. Elveda, kurbanını unut, kendini hiç üzme. Andrei kırbacı öne uzatarak Mokroye diye haykırdı. Gecenin gri karanlığı içinde geniş bir alana yayılmış büyük yapı karartıları belirmişti önlerinde. 2000 kişi yaşıyordu Mokroye köyünde. O saatte hemen herkes yatmıştı. Yalnız tek tük evlerde ışık vardı. Mitya heyecanlı, sür Andrei sür diye bağırdı. Geldik. Andrei köyün hemen girişinde bulunan Plastunovların hanını göstererek yatmamışlar dedi. Hanın yola bakan 6 penceresinde de ışık vardı. Mitya neşeli bir sesle yatmamışlar diye yineledi. Hadi Andrei, koştur atları. Çıngıraklarının sesi duyulsun, gürültü yap. Kimin geldiğini öğrensin herkes. Ben geliyorum, ben. Mitya kendini bilmeden yüksek sesle heyecanlı konuşuyordu. Andrei yorgun atları 4 nala kaldırdı. Hanın kapısına gürültüyle yaklaştı. Bitkin hayvanları tam merdivenin dibinde durdurdu. Araba durur durmaz Mitya aşağı atladı. Tam o sırada yatmaya gitmek için kalkan han sahibi, gelenin kim olduğunu merak edip kapıya çıktı. Mitya, sen misin Trifon Borisıç? Han sahibi uzanıp baktı, koşarak indi merdivenleri, yaltaklanır bir taşkın sevinçle konuğun yanına koştu. Ah Dimitri Fyodorovic, anam babam, düş görmüyorum ya. Trifon Borisiç, orta boylu, gürbüz, kaba yüzlü bir köylüydü. Özellikle Mokroye köylülerine karşı pek sert davranırdı. Ama bir çıkar sezinlediği anda yüzü hemen en tatlı, yılışık bir anlatımla kaplanırdı. Rus köylüleri gibi yakası yandan ilikli mintan, kolsuz hırka giyerdi. Hayli parası vardı ya, daha zengin olmayı hayal ederdi hep. Köylünün yarısından çoğu avucunun içindeydi. Gırtlağına kadar borçluydular ona. Toprak sahiplerinden toprak kiralıyor ya da satın alıyor. Köylüleri hiçbir türlü bitmeyen borçlarına karşılık çalıştırıyordu tarlalarda. Duldu. Yetişkin 4 kızı vardı. Kızlarından biri kocasından ayrılmış, 2 küçük çocuğuyla babasının yanında kalıyor, hizmetçi gibi çalışıyordu. Trifon'un öteki kızı yazıcılıktan yetişme bir memurla evliydi. Hanın odalarından birinin duvarında aile fotoğrafları arasında bu küçük memurun da resmi giysisiyle, memur apoletleriyle çektirdiği ufacık bir resmi vardı. İki küçük kızı ise dinsel bayramlarda son modaya göre dikilmiş arkadan dar, kuyruğu bir arşın uzunluğunda gök mavisi ya da yeşil giysiler giyinip konu komşuyu ziyarete giderlerdi ya, devrisi sabah da her zaman olduğu gibi şafakla kalkar, ellerinde çalı süpürgeleriyle avluyu süpürür, çöpleri boşaltır, odaları temizlerlerdi. Trifon Borisiç, dünyalığını fazlasıyla yapmıştı ama eğlenmeye gelen müşterilerini yolmaya bayılırdı gene de. Bir ay kadar önce Dimitri Fyodorovic'in Grushenka ile alem yaptığında bir gecede kazandığı 300 rubleye yakın paranın tadı damağında kalmıştı. Mitya'nın avluya gürültüyle girmesinde bir av kokusu aldığı için böyle sevinçle karşılıyordu onu. Anam babam Dimitri Fyodorovic, gene mi kavuştuk size? Dur Trifon Borisiç dedi Mitya. Önce söyle bana nerede o? Han sahibi Mitya'nın gözlerinin içine bakarak hemen kavradı durumu. Agrafena Aleksandrovna mı? O da burada, burada. Kiminle, kiminle? Dışarılıklı konuklarla, biri memur. Konuşmasına bakılırsa lehli olmalı. Agrafena Aleksandrovna'ya buradan araba yolladı. Yanında bir de arkadaşı mı yoldaşı mı bilmiyorum birisi var, sivil giyinmişler. İçiyorlar mı, çok paraları var mı? Ne içmesi? Sözünü etmeye değmez Dimitri Fyodorovic. Pek içmiyorlar demek. Ya ötekiler? Kentli ötekiler iki bey. Çernoy'dan dönerlerken uğrayıp kaldılar. Biri genç, yanılmıyorsam Bay Miyusov'un akrabası, dilimin ucunda adı. Ötekini de tanıyorsunuz sanırım. Toprak sahibi Maksimov. Manastıra gelmiş, şimdi de Bay Miyusov'un bu genç akrabasıyla dolaşıyor. Hepsi bu kadar mı? Evet.